Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 1400, Hicri Kameri 5 1442 ve Miladi Takvim'le 16 Temmuz 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, benim Müslüman çocuğum ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İstihbarat Bakanı, Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı ile görüştü. Rusya, Amerika'nın İran'a karşı azami baskısına sert tepki gösterdi. İran ve Afganistan sınır işbirliğini görüştü. İran Cumhurbaşkanlığı Filistin'i Destekleme Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal altında Filistin'de büyükelçilik açmasına tepki gösterdi. Erdoğan, 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır dedi. Lübnan'da Hariri hükümeti kurma görevini bıraktı. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Profesör Ali Hekimi'nin vefatı münasebetiyle yayınladığı mesajda merhumun ailesine tavsiyelerini iletti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin taziye metninde şu cümlelere yer verildi. Merhum tüm hayatını hürriyet, huzur ve dindarlık içinde geçirdi ve umulur ki artık Allah'ın rahmet ve rızasının koruması altındadır. Seyyid İbrahim Reis'i de söz konusu Profesör Ali Hekim'in vefatı ile ilgili yayınladığı mesajda merhumun ailesine taziyelerini bildirdi. İran'da 18 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve önümüzdeki haftalarda hükümeti devralacak İbrahim Reis'i merhumun vefatından dolayı üzüntülerini bildirirken merhumun saygıdeğer ailesine, dostlarına, sevdiklerine, Meşhed İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ve hocalarına taziyelerini sunuyor ve merhum için Allah'tan mağfiret diliyorum dedi. Hayat Ansiklopedisi yazarlarından olan Profesör Ali Hekimi çarşamba günü Meşhed'de Hakk'ın rahmetine kavuştu.
İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi dün Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdulgani El-Esedi ile görüştü. İran Ajansı'na göre Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı'nın medya ofisine yapılan açıklamada görüşmede en son güvenlik ve istihbarat gelişmeleri, Bağdat ve Tahran arasında ortak işbirliği ufuklarını geliştirmeye yönelik stratejilerin ele alındığı bildirildi. Görüşmede İran İstihbarat Bakanı İran'ın Irak'ta güvenlik ve istikrar alanındaki çabalarını ve desteğini vurgulayarak karşılıklı çıkarlar çerçevesinde gelişmesi gerektiğini söyledi. Açıklamaya göre Esed'e de deneyim ve güvenlik bilgisi alışverişi yoluyla ikili ilişkilerini güçlendirmesinin terör ve narkotikle mücadeleye katkıda bulunulmasının ve ortak sınırlarının güvence altına alınmasının önemini vurguladı. Seyit Mahmut Alevi dün ayrıca Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü. Alevi görüşmede İran'ın Irak halkına ve hükümetine her alanda verdiği desteği tekrarladı. Irak Parlamentosu Başkanı da Irak'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için desteklenmesinin önemini vurguladı. Alevi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ı her alanda desteklediğini ve bu desteğini sürdüreceğini söyledi.
İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü, İran limanlarının büyük gemileri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Muhammed Rastan, deniz ve liman alanında 16 büyük proje hem İran'ın ağır yaptırımlar altında ve de korona şartlarının olduğu durumlarda açılmıştır, dedi. İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü CEO'su ayrıca bugün konteyner nakliye filosu büyük gemileri kullanmak istiyor, dedi. İran limanlarının giriş kanallarının derinliğinin arttığını belirten Rastat şunları kaydetti. Şehit Recai Limanı'nda petrol tankerlerini demirlemek için 3 petrol rıhtımı petrol ihracatını kolaylaştıracak. İranlı yetkili limanlar sadece bir boşaltma ve yükleme yeri olmamalı. Limanların yakında katma değerli faaliyetler de yapmalıyız, dedi.
İran Ulusal Korona ile Mücadele Karargahı Sözcüsü Ali Rıza Reisi, 2 milyon doz İran COV-Bereket aşısının teslimatının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Ali Rıza Reisi dün yaptığı açıklamada önümüzdeki 10 gün içinde 2 milyon doz İran COV-Bereket aşısının Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini bildirdi. Reis ayrıca önemli miktarda yabancı aşının da İran'a gelmekte olduğunu söyledi. Ulusal Korona Genel Merkezi Sözcüsü ayrıca 1 milyondan fazla İran COV-Bereket aşısının üretildiğini, bu aşıların tüm dünyada var olan sürdürülebilir bir süreçten geçmesi gerektiğini söyledi. İran Pasteur Enstitüsü Müdürü Ali Rıza Bikleri de dün yaptığı açıklamada Küba'daki çalışmaların ön sonuçları Pasteur COVAX aşısının Güney Afrika, Hindistan ve bu mutasyonlarla ilişkili virüsler üzerinde çok iyi etkisinin olduğunu gösteriyor, dedi. Amerikan hükümetinin yaptırım ve sabotajlarına rağmen İranlı bilim insanları uluslararası bilim camiası tarafından övgüyle karşılananın koronavirüsüne karşı birkaç çeşit aşı üretmeyi ve geliştirmeyi başardı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ortak üretilen Hazar modeli arabanın direksiyonunda Dağlık Karabağ Savaşı'nın kurbanları ve gazilerin aileleriyle bir araya geldi. İran'a göre İlham Aliyev, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak yönettiği ve Dağlık Karabağ Savaşı'nda engellilere bağışlanan minik otomobilinin teknik durumu hakkında bilgi aldı. İran Hodro ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azermaş Ortak Otomobil Fabrikası Bakü'nün 168 kilometre güneyindeki sanayi kenti Nafçalay'da 2016 yılında kuruldu. Hazar Ortak Otomobil Fabrikası bu sanayi kasabasındaki en büyük üretim birimlerinden biridir. Ve üretim kapasitesi farklı modeller dahil olmak üzere yıllık 10 bin binek otomobildir. Ve İran Hodro şirketi bu üretim biriminde %25 hisseye sahiptir. Bu fabrika İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Mart 2018'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında hizmete açıldı.
Nükleer anlaşma yeniden canlandırma müzakerelerindeki Rus heyeti başkanı Ulyanov, Viyana görüşmelerinin Amerika'nın İran üzerindeki azami baskının etkilerini abarttığını kanıtladığını belirtti. İRNA ajansına göre Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçi Mihail Ulyanov Twitter'da baskı devam ediyor ancak İran'ın acelesi yok. Amerika'nın tüm yaptırımlarını kaldırmaya kararlı, dedi. Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın Viyana kentinde İran, Avrupa Birliği ve 5+1 grubu arasında imzalanmıştı. Joe Biden hükümeti Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planlasa da Biden hükümet yetkileri maksimum baskı siyasetinin başarısızlığını defalarca açıkça kabul etmelerine rağmen şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İran'ın Afgan barış sürecine verdiği desteği ifade ederek sınır ötesi işbirliğinin güçlendirmesini ve ülkeler arasında daha fazla koordinasyonun altını çizdi. İki ülke, Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi dün Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Sınır İşbirliği Başkanı ve Siyasi Yardımcı Vekili Muhammed Hasan Feyzi ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmede Musevi, İran'ın Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin barış sürecini ve sistemini destekleme taahhüdünü ifade ederken, sınır işbirliğinin güçlendirilmesine ve iki ülkenin ilgili birimleri arasında daha fazla koordinasyonun sağlanmasına vurgu yaptı. Feyzi de İran İslam Cumhuriyeti'nin barış sürecini ve Afganistan İslam Cumhuriyeti sistemini destekleme konusundaki ilkeli duruşunu takdir ederken, Afgan hükümetinin barışı sağlama ve Afganistan'daki savaşı ve kan dökülmesini sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını da görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü dün Kabil yaptığı ziyarette Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede Musevi, İran'ın Afgan barış sürecine verdiği desteği vurguladı ve İran'ın Afganistan'daki şiddetin sona ermesinden ve krizin diyalog ve müzakereler yoluyla çözülmesinden yana olduğunu da sözlerine ekledi. İki taraf ayrıca gümrük ve sınır işlerini nasıl daha iyi düzenleneceğini ve iki ülkenin ilgili yetkililer arasında yakın temasların nasıl sürdürüleceğini de ele aldılar.
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pakistan'ı Pakistan sınırındaki Spinboldik bölgesindeki Taliban mevzilerine hava desteği sağlamakta suçladı. Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih dün akşam Twitter hesabında Pakistan Hava Kuvvetleri'ni Taliban'ı desteklemek ve Afgan hükümet güçlerini sınırdaki Taliban mevzilerine yönelik herhangi bir hava saldırısı konusunda uyarmakla suçladı. Emrullah Salih, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afgan ordusu ve hava kuvvetlerini Taliban'ı Spinboldik sınır bölgesinden çıkarmaya yönelik herhangi bir girişimin Pakistan Hava Kuvvetleri'nden bir tepki alacağı konusunda resmi bir uyarıda bulunduğunu iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan ordusu Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözleri hakkında henüz yorum yapmadı. Pakistan, Taliban'ın beklenmedik bir duruma hazırlanmak için Afganistan'daki Spinboldik sınır kapısını ele geçirdiğine dair haberleri cevap olarak çarşamba günü Belucistan eyaletinin Çemen bölgesindeki sınırını kapatmıştı. Bu arada Amerika'nın ve NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla güç kazanan Taliban, Kabil yönetimine şartlı ateşkes teklifi yaptı. Kabil hükümetinin Taliban ile müzakere ekibinden nadir nadire örgütün 7 bin mahkumun serbest bırakılmasına karşı 3 aylık ateşkes önerdiğini söyledi. Nadire ayrıca Taliban'ın liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler Kara Listesi'nden çıkarılmasını istediğini kaydetti. Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeler geçtiğimiz yıl Eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı. Amerika ile Taliban'ın Şubat ayında vardığı barış anlaşması sonrası Afgan hükümeti 5000 civarında mahkumu serbest bıraktı.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Halkının Devrimini Destekleme Komitesi, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin açılmasını kınayan bir bildiri yayınladı. İsna'ya göre söz konusu komite, dün işgal altındaki Filistin topraklarında büyükelçilik açan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu girişimini kınarken, bu aşağılayıcı çabaların Birleşik Arap Emirlikleri'nin uşaklığının ve hangi zillet içinde olduğunu gösterdiğini bildirdi. Komite tarafından yayınlanan bildiride ayrıca şu cümleleri yer verildi: Ebu Dabi'nin Siyonist İsrail'e sığınarak onun sultası altında sergilediği bu uşaklık ve zilletle devam eden ihanet, aynı zamanda Irak'ta çocuk katili terör rejimi İsrail'in cinayetlerine ortaklıktır. Bildiride ayrıca bu suistimal ve gizemli girişim savunmasız ve mazlum Filistin milletine ve uluslararası Siyonizmin diğer mazlum milletlere açık bir baskı ve kalıcı bir ihanet olan Batı Asya bölgesindeki bu kanser tümörü rejiminin suçlarını görmezden gelmeyi amaçlamaktadır denildi. Bildiride bazı Arap rejimleri ve uşaklarının terör rejimi İsrail ile ilişkilerini normalleştirme doğrultusunda işgal altındaki Filistin topraklarında büyükelçilik açma girişimlerinin Filistin davasına açık bir ihanet olduğuna dikkat çekilerek bu durumun terör rejimi İsrail ile birlikte ona uşaklık eden zillet içindeki rejimlerin de çöküşünü beraberinde getireceğine temas edildi. İşgal altındaki Filistin topraklarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Büyükelçiliğini çarşamba günü resmen açmasının ardından Filistin halkı ve İslam dünyasından da tepkiler gelmeye başladı.
Filistin direniş gruplarında işgal altındaki Filistin'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Büyükelçiliğini açmasını kınadı. Direniş grupları dünya ilerlikte bildiriyle gerici Arap rejimlerinin Siyonist ve terörist İsrail'le ilişkilerinin skandal ve kamuoyunda normalleştirmesinin, katil rejimin Filistin halkına ve toprağına karşı işlediği suçları ve cinayetleri haklı çıkaracağını bildirerek bu tutumu kınadı. Direniş grupları bu eylemin Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslam ümmetinin tarihine karşı yaptığı büyük hatanın bir teyidi olduğunu belirtti. Filistinli gruplar açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareketinin sadece İsrail'e ücretsiz bir hizmet olduğunu ve topraklarımıza ve kutsal alanlarımıza tecavüzünün meşruiyeti olduğunu vurguladılar. Direniş grupları Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştiren, İslam ümmetinin fedakarlıklarını yok eden, milletin hak ve ilkelerinin taviz veren Arap rejimlerinin Siyonist rejimin cinayet ortakları olduğuna dikkat çekti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerini anma programında yaptığı konuşmada 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarına, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileri olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Erdoğan, sözlerine ülkenin bekası, milletin istiklali uğruna can veren kahraman şehitlere Allah'tan rahmet niyaz ederek başladı.
Rize'de etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle evlerin çökmesiyle 6 kişi hayatını kaybetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada yürütülen çalışmalar sonucunda Merkez Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesinde 1, Güneysu'ya bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Muradiye beldesinde 1, Güneysu Tepebaşı köyünde 1 vatandaşımızı arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir denildi. Rize'de sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek gece 27 bin aboneye elektrik verilemediğini, öğleden sonra saatlerde ise 13 bin kişiye elektrik verilemediğini söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakan Yardımcısının Dağlık Karabağ'daki hukuki durumla ilgili açıklamalarına tepki göstererek Erivan bölgenin yeni gerçeğini kabullenemiyor dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan'ın Dağlık Karabağ'ın yasal statüsü çözülene kadar barış anlaşması imzalanmayacak sözlerini eleştirerek, Tigran Avinyan, Ermenistan'daki seçimlerin bittiğini ve şimdi popülizm ilan etmenin değil, pratikte harekete geçmenin zamanı olduğunu unuttu dedi.
Lübnan'da bir türlü bitmek bilmeyen siyasi kriz devam ediyor. Mustafa Edip'in ardından eski başbakan Hariri'ye verilen hükümet kurma yetkisinden de sonuç çıkmadı. Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını açıkladı.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, güneydeki Beyza eyaletinde ordu güçleri ve halk komiteleri tarafından yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda 350 tekfirci ve teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Rusya Federasyonu bakanlıklar arası bir konferansta Bağlantılar Hareketi'nin gözlemci üyesi olarak kabul edildi. İrna'ya göre dün karar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkanlığını yaptığı Uluslararası Bağlantılar Hareketi'nin bakanlıklar arası konferansında alındı. Bağlantılar Hareketi şu anda 17'si gözlemci olan 120 ülkeden oluşuyor.
Ve son haberimiz. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde bir zamanların flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde bu yıl yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu öldü. Flamingoların göç yolu üzerinde olan ve kuluçkaladıkları Tuz Gölü'nde bu yıl yaklaşık 5000 yavrunun öldüğü tahmin ediliyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak'ta Sa'd hareketinin parlamento seçimlerinden çekilmesinin sebepleri ve hedefleri etrafında. Irak'ta parlamento seçimleri için kampanyalar yarın başlayacakken, bu ülkedeki siyasi sahnesi hala seçimler için belirsiz bir durumda. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Muqteda Sadr seçimlere katılmayacağını ilan etti. Irak parlamento seçimleri erken seçim olan 10 Ekim 2021'de yapılacak. Irak parlamento seçimleri için kampanyalar önümüzdeki cumartesi, yani yarın başlayacak. Bu da 3 aylık süreyle Irak tarihindeki en uzun kampanya seçim süreci olacak. Seçim kampanyasının başlamasında birkaç gün kalırken Sa'd Hareketi lideri Muqteda Sadr gelecek meclis seçimine katılmayacaklarını açıkladı. Muqteda Sadr dün bir televizyon konuşmasında şöyle dedi. Fasitlerin yaktığı ve yakmakta olduğu vatanı kurtarma bağlamında seçimlere katılmayacağımı ilan ediyor. Mevcut ve gelecek hükümette bize bağlı olduğunu belirten herkesten beraat ediyorum. Buna rağmen Muqteda Sadr aldığı kararı Irak İçişleri Bakanlığı'na ve Irak Seçim Komisyonu'na resmi olarak açıklamadı. Hatta daha önce siyasetten çekileceğine dair açıklamaları gibi gerçekleşmeyebilir. Sadr hareketi gelecek seçimleri 95 adayı olduğu ve diğer yandan bizzat Muqteda Sadr'ın gelecek seçimlerde 2018'e göre daha fazla sandalye kazanacağı ve başbakan seçilecek kapasitede olduğunu söylediği bir ortamda şimdi seçimlere katılmayacağını duyurması dikkat çekici. Irak parlamentosunda Sairun fraksiyonu üyesi Riyaz el-Mesudi geçtiğimiz günlerde El-Akhbar gazetesine verdiği demeçti. Hükümetin kurulması ve başbakanın seçilmesi Sadr ve diğer ortakların alacağı oylara bağlı olacak ve Sadr hareketi önceki dönemlerde olduğu gibi başbakanın atanmasında da belirleyici rol oynayacak dedi. Dolayısıyla Sadr'ın yaklaşan seçimlere katılmamasının ciddiyetini değerlendirmek için beklemek gerekiyor.
Bu arada bağımsız Yüksek Seçim Komisyon Sözcüsü Cemal Galay, Muqteda Sadr'a yanıt olarak listeler ve adaylar kesin olarak onaylandıktan sonra seçimlerden çekilmenin mümkün olmadığını altını önemli çizdi. Ayrıca Sadr'ın parlamento seçimlerinden adaylığının geri çekilip çekilmeyeceğine Yüksek Komiserlik Kurulu'nun karar vereceğini söyledi. Bazı analistler Sadr'ın seçimlere katılmama konusundaki sözlerinin iki amacı olduğuna inanıyor. Birinci hedef, seçimlere katılmama konusundaki Sadr'ın sözlerinin iki amacı olduğuna inanıyor. Birinci hedef, parlamento seçimlerinden 3 ay önce gündeme getirilen seçim propagandası. Birinci hedefi takip eden ikinci hedef ise Sadr'ın Nasri'deki Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın ve 130'a yakın masum sivilin öldürülmesiyle bugünlerde zirveye ulaşan Irak halkını da öfkelendiren sorunlar gibi Irak'taki mevcut sorunlardan kendi yandaşlarını beraat ettirmesidir. Bu konuda önemli olan ise Zigar elindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılanlardan bazılarının Muktada Es-Sadr aleyhine sloganlar atması ve Sadr Hareketi liderinin de bu sloganları duymasıdır. Cenaze töreninde Sadr karşıtı sloganların atılma nedeni Irak elektrik sektörünün Sadr'ın elinde olduğuna inanmalarıdır. Son zamanlarda Irak Elektrik Bakanı Macit Mehdi Hantuş sorunların artması ve Muktada Es-Sadr'ın elektrik durumunu sert bir şekilde eleştirmesinin ardından görevinden istifa etti. Söylentilere göre Hantuş Muktada Sadr'ın tavsiyesiyle Mustafa El-Kazimi'nin kabinesinde yer almıştı. Hantuş'un istifası ardından Sadr hareketine bağlı olan grupların Elektrik Bakanlığı üzerindeki hakimiyetini şiddetle eleştirdiği ve Sadr'a hitaben yazdığı mektup yayınlandı. Bu yüzden de mevcut durum göz önüne alındığında Sadr'ın milletvekilinin seçimlerinden çekilmesinin ciddi olup olmadığı veya her geçen gün yoğunlaşmakta olan eleştiriden kaçmaya çalıştığını bekleyip görmek gerekir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemen'in merkezindeki Nasr el-Mubin operasyonunun özellikleri ve önemi etrafında. Yemen ordusu ve halk komiteleri Beyza vilayetinde Nasr el-Mubin operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Nasr el-Mubin harekatının birçok özelliği ve önemi bulunuyor. Her şeyden önce bu harekat teröristlere karşı gerçekleşmiştir. Suudi saldırgan koalisyonu ve müttefikleri Yemen Ensarullah güçlerini terör örgütü tanıtmaya çalışsa da Yemen'in başkenti Sana'da ulusal kurtuluş hükümeti kuran Ensarullah hareketi önde gelen terör gruplarıyla mücadelede öncü durumdadır. El-Kaide ve IŞİD terörist gruplarına karşı gerçekleştirilen Nasr el-Mubin operasyonu söz konusu terör örgütlerine ağır maddi ve insani kayıplara uğrattı. Nasr el-Mubin operasyonunun ikinci özelliği ise Yemen'in merkez vilayetinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Nasr el-Mubin operasyonunun merkez üssü olan El-Zahir ve El-Suma, Yemen'in merkezindeki El-Beyza elinde bulunuyor. Bu da Yemen ordusu ve halk komitelerinin faaliyet alanının genişlediğini gösteriyor. Bu operasyonun üçüncü özelliği ise kısa sürede gerçekleşerek başarıya ulaşmasıdır. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Seriye, Nasr el-Mubin operasyonunun sadece 72 saat sürdüğünü, bu operasyonda Yemen ordusu ve halk komitelerinin çok hızlı ve çevik olduğunu gösterdiğini söyledi. Nasr el-Mubin operasyonu birçok açıdan son derece önemlidir. Bu operasyonda Yemen ordusu ve Yemen halk komitelerinin Beyza vilayetinin aşiretleriyle bağlantısı ortaya çıktı. Gerçekten de Yemen silahlı kuvvetlerinin Beyza vilayetindeki başarısında aşiretlerle mevcut olan bağları önemli rol oynadı. Bu nedenle Yahya el-Seri ordu ve halk güçlerinden oluşan silahlı kuvvetlerin Beyza vilayetinin evlatları ve aşiretlerinin büyük rolünü takdir ettiğini duyurdu. İşte bu konu Suudi saldırgan koalisyonu ve El-Kaide teröristlerinin sahadaki hedeflerine ulaşamamalarına yardımcı olurken aşiretlerin bu operasyonda onlara eşlik etmediği için büyük sorunlar yaşadı.
Bu operasyonun bir diğer önemli yönü de teröristlerle Suudi koalisyon arasındaki bağlantının ortaya çıkmasıdır. Tabii ki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti söz konusu bağlantının görüntülerini yayınladı. Görüntülerin yayınlanması Suudi Arabistan'a çok ağır geldi. Öyle ki görüntülerin tümünün sahte olduğunu iddia etti. Bu bağlamda Arabistan El Arabiya kanalı, Yemen Halk Komiteleri ve ordusu askeri enformasyon karargahını kastederek şöyle yazdı. El Alem, El Harbi, Husi güçlerinin IŞİD ve El-Kaide kifayetlerine benzer kıyafetlerine benzer giysileri olanlarla çatışmaya girdiklerini ve Sana'ilinin Beni Meter ilçesinin Baglan Dağlıkları ve çölünde Esharullah güçleri tarafından tutuklandıklarının görüntülerini yayınladı. Musiler maskeli silahlı kişiler ve vukalı unsurları tutukladıklarını, onlardan itiraf aldıklarının görüntülerini yayınlamakla Elbeyza vilayetinde IŞİD ve El-Kaide ile savaştığını lanse etmeye çalışıyor. Böylece dünyanın El-Kaide ve IŞİD ve Mansur Hadi destekleyen teröristlerle savaştıklarını göstermeye çalıştılar fakat bu belgesel filmlere benziyor. Ancak gerçek şu ki sahada birçok yenilgi alan ve güçler arasındaki dengenin bozulduğuna tanıklık eden saldırgan Suudi koalisyonu dengeyi bozmamak için El-Kaide ve IŞİD'i kullanmaya çalıştı ama bunda da başarısız oldu. Operasyonun bir diğer önemli yönü ise El-Beyza vilayetindeki El-Suma ve El-Zahir'in geçtiğimiz haftalardan düşerek Suudi koalisyon güçlerinin eline geçmemesine rağmen Yemen ordusu ve halk komiteleri tarafından hızla geri alınmasıdır. Bu da Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin işgal altındaki toprakları geri almakta kararlı olduğunu gösteriyor. Bu konu Ali Suudi için bir başka yenilgidir. Zira Batı Asya'nın en yoksul ülkesine 7 yıldan beri sürekli saldırı düzenlemesine rağmen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçlerinin direnişini kıramadı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25'tir. 1400 Hicri Kameri 5 Zilhicce 1442 ve miladi takvimle 16 Temmuz 2021 Cuma. ...112 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'tir 1288'de Muhammed Ali Şah Kacar'ın Rusya'nın Tahran'daki Büyükelçiliğine sığınmasının ardından Yüksek Meclis kuruldu ve bu meclis onu azletti. Muhammed Ali Şah Meşrutiyet Fermanı'nın babası Fethi Ali Şah tarafından Hicri Şemsi Murdat 1285'te imzalanmasından 6 ay sonra tahta oturdu. Ancak zamanla meşruta yanlısı özgürlükçüleriyle olan ilişkisi bozuldu. Meşruta düzeni Şah'ın yetkilerini kısıtlıyordu ve halka kendi ülkelerinin yönetilmesine müdahale hakkı veriyordu. Hicri Şemsi Tir 1287'de Rus kolonel Liahov Muhammed Ali Şah'ın emriyle İran Milli Meclisi'ni topa tuttu ve bu olayda birkaç meşruta yanlısı öldü ve tutuklandı ve neticede İran'da istibdat düzeni yeniden hayata geçti. Ancak özgürlükçüler İran'ın çeşitli kentlerinde istibdat düzenine karşı kıyam ettiler ve bir yıl sonra onlara bağlı güçler Tahran kentini ele geçirdiler. Muhammed Ali Şah Kacar tek çareyi kendisini destekleyen Rusya Büyükelçiliğine sığınmakta buldu ve meşrutiye yanlıları daha sonraları Yüksek Meclis adıyla anılan bir meclisi kurmakla Şah'ı azlettiler ve oğlu Ahmet Şah'ı onun yerine tahta oturttular.
Müzik
81 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Zilhicce 1361'de Müslüman filozof, fakih ve büyük arif Allame Muhammed Hüseyin Kombani Irak'ın kutsal Necef kentinde vefat etti. Hicri Kameri 1296'da Irak'ın başkentine yakın Kazmen kentinde dünyaya gelen Kombani, felsefe, hikmet, irfan, tarih, coğrafya, şiir ve edebiyatta büyük kabiliyete sahipti. Allame Kombani'nin sahip olduğu düşünce ve beyan gücü onun büyük bir şahsiyete dönüşmesine neden oldu. Allame Kombani'den çeşitli risaleler ve havaşiler geriye kalırken bunların arasında felsefe, hikmet, içtihat ve taklit dallarındaki risalelere değinebiliriz. Bu büyük Müslüman alimden İslam önderleri metindeki şiir divanı da geriye kalmıştır. ...106 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Zilhicce 1335'te Mısırlı ünlü bilim adamı Şeyh Muhammed Gazali dünyaya geldi. Sade ve Müslüman bir ailede dünyaya gelen Gazali sonraları İslam dünyasının en ünlü Müslüman düşünürlerinden sayıldı. Üstün zekasıyla büyük başarılar elde eden Şeyh Muhammed Gazali 26 yaşında El-Ezher Üniversitesi'nden mezun olmayı başarmıştı. Altı yıl önce bugün 16 Temmuz 2015'te Mısırlı ünlü karilerden Seyyid Mütevelli Abdülal vefat etti. Çocukken Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Abdülal 12 yaşında tüm Kur'an'ı ezberledi. O 13 yaşında kendine has özel üslubuyla Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti. Bu ünlü Mısırlı kari defalarca İran'a da yolculuk yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ mesajı. Aldandık, şimdi toparlandık.
Cumhuriyet.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Ve karar.
Bayram fırsatçılarına geçit yok, otobüs biletlerine tavan fiyatı uygulaması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 14 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti'nin bu siyaset tarzıyla işi çok zor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl öncesinden seçim startını başlatması, acaba bir erken seçim hazırlığı mı yapılıyor tartışmalarını başlattı. Kuşkusuz Erdoğan fırsatını bulursa ya da en azından bir iyimserlik rüzgarı yakalandığına inanırsa erken seçime gidecektir. Hatta baskın seçim bile ihtimal dahilindedir diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Ancak şu anda iktidar nimetlerinden fazlaca yararlanan imtiyazlı kesimler hariç toplumun büyük bölümü derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Kiralarını ödeyemeyen, evine ekmek götüremeyen insanlar intihar ediyor. Böylesine acıların, ekonomik mağduriyetlerin yaşandığı bir ortamda herhalde hiçbir iktidar erken seçimin adını bile anmayacaktır. Seçim erken mi olur yoksa zamanında mı olur? O ayrı bir bahis. Eğer iktidar korkuya ve hamasete dayalı bu siyaset tarzıyla yoluna devam ederse, yerel seçimlerde yaşadığı hizmetin bir yenisine hazır olmalıdır. Normalde bir siyasi iktidar yerel seçim tecrübesinde ders çıkararak siyasette nelerin yapılmaması gerektiğini görür ve ona göre rasyonel bir strateji geliştirir. Her iktidar bilir ki demokratik yollardan saparak, özgürlükleri askıya alarak, ekonomik rasyonaliteyi yok sayarak memleketin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Hiçbir makul iktidar organize suç örgütü liderinin ortaya attığı iddialar, kara paradan aranan kişinin otelinde tatil yapmak ve onunla aynı fotoğraf karesinde yer almak için yarışan siyasetçi, yargı mensubu ve gazeteciler, devlet adına Marina Kahyalı yapanlar hiçbir şey olmamış gibi ortalarda dolaşırken suskunluğa gömülmez. Normal bir iktidar, suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker'in kayıp silahlarla ilgili dehşet verici iddialara karşısında duymadım, görmedim, bilmiyorum tavrı içinde olamaz. Zira iddialar öylesine ürkütücü ki hukukun ve iktidarın suskun kalması asla kabul edilemez. İşte o iddia. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi. Bu araç AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçtı, herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı. Silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Ve demokratik bir ülkede her iktidar bilir ki bir hafta önce yargı reformu ambalajına sarılı yasa değişiklikleri yapıp bir hafta sonra meclise sunduğu torba yasanın içine demokratik hak ve talepleri kısıtlayan maddeler sıkıştırmaz. Hiçbir makul iktidar demokratik anayasa hikayeleri anlatıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyoruz diyerek evrensel hukuk normlarıyla kavga etmez. Anayasa Mahkemesi'ni kapatma hayalleri kurmaz. Hiçbir iktidar memleketin büyük çoğunluğu ekmek derdindeyken toplumun %60'ının karşı olduğu Kanal İstanbul için çatlasanız da patlasanız da yapacağız söylemiyle halka meydan okumaz.
Cevher İlhan 14 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Yeni O Hal Altında Seçim Planı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 15 Temmuz hadisesinin ardından yine hiçbir anayasal ve hukuki kural tanımadan siyasi iktidar meclise dayattığı ve farklı konuları sokuşturduğu torba kanunla o hali ikame peşinde. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o hal sivil darbesi ortamında terörle mücadele perdesinde anayasa teminatı altındaki temel hak ve hürriyetlerin askıya alınmasına devam ediliyor. Bu sahikle gözaltı süresi 12 güne çıkarılıyor. Yine hiçbir yargı kararı olmadan 125 bini aşkın kamu görevlisinin hak kazandıkları mesleklerinden yargısız infazla ihraç haksızlığı devam ettiriliyor. Haklarında iade kararı alınan çok az bir kısmının dahi hukuka ve yasaya aykırı olarak 3 yıl daha görevlerine dönmelerinin önü kapatılıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kısacası hiçbir gerekçe göstermeksizin kamu görevinden uzaklaştırma ve ihraç hukuksuzluğu sürekli hale getiriliyor. Anayasanın herkesin sahip olduğu kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği hükmü bile çiğnenerek temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle sınırlanıp gasp edilmesi garabeti sergileniyor. Tespit şu ki muhalefet belediyelerine seçimi kaybeden partili adayların ve mülki amirlerin kayyım atanmasında ve o halde 10 bini aşkın şirketin içi boşaltılarak tahliyesinde olduğu gibi şimdi de hedefe konulup yaftalanan şirketlere TMSF eliyle mahkeme kararı olmaksızın devletçe el konulması haksızlığı yasallaştırılıyor. İş adamları önce CİMER'e şikayet ettirilip ardından iktidara ilişik medyada asılsız iftiralarla savcılara soruşturma açtırılarak çökülen şirketlerin yandaşlara yine peşkeş çekilmesinin önü açılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak iptal ettiği MGK'nınca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı, irtibatı ve mensubiyeti isnadıyla dayatılan haksızlıklara yasal kılıf geçiriliyor. Vaka şu ki devlet imkanlarının hoyratça kullanılmasına, yargının tek kişilik yönetimin kontrolüne alınıp siyasileştirmesine, rütün siyasetin sopası olarak istimaline ve yandaş medyanın bütün çarpıtmalarına rağmen AK Parti ve MHP oy düşüşünde. Bundandır ki iktidar 31 Temmuz'da süresi dolan OHAL uygulamalarını devam ettirme emelinde. OHAL altında yapılan tek kişilik yönetim referandumunda ve seçimde olduğu gibi vatandaşların oylarını özgürce kullanmalarına bariyerlerin konulduğu muallel ortamı sürmesi planlanıyor. Plan seçimde topyekün muhalefeti sindirerek OHAL altında devletin imkanlarını hoyratça kullanıp kolluk kuvvetlerini iktidar yanlısı olarak seçmene baskıda istimalle millet iradesini bir defa daha çarpıtmak.
Tuncay Molla Vesioğlu 14 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Bu silahlar kime dönecek?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kayıp silahlar Türkiye için yeni bir konu değil. Peker, milislere otomatik silahların dağıtıldığını söylüyor. İsim, adres, tarih veriyordu. 15 Temmuz'dan sonra darbe girişimi bahane edilerek dağıtılan silahların bazı tarikatların ve yasa dışı yapılanmaların eline geçtiği iddia edildi diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Hatırlayacaksınız, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Mahmut Ünlü bazı selefi derneklerinin silahlandığını söylemişti. 107 bin silahın kaybolduğu resmi olarak tespit edildi. Olağanüstü bir sayı. Bu silahlar kimde? Neden silahlanıyorlar, kimlere ve neye karşı? 100 binin üzerindeki silahın gelişi güzel dağıtılamayacağı arkasında bir organizasyonun ve planın olduğu ortada. Türkiye'de silahlı, düzensiz bir ordu mu kuruldu? Kimlerdir üyeleri? Bu milis güçlerin millilik ve beka kavramlarının ardına saklanarak iktidarın arka bahçesini oluşturan bazı derneklerle ilgisi var mı? Darbe girişiminden sonra halka silahlanma çağrısı yapan AK Partilileri düşünün. Bu çağrının karşılık bulduğunu, yönlendirilip organize edildiğini görüyoruz. CHP'lilerin kayıp silahlarla ilgili daha önce verdikleri araştırma önergelerini Cumhur İttifakı reddetmişti. Yani bu iktidar kayıp silahlar meselesinin üzerine gitmek istemiyor. Silahlanan grupların profillerine baktığımızda iktidarın konuyu neden kapatmak istediği sır olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin güvenli seçimi ve sandıktan çıkacak sonucu kabul edecek demokrasi ile barışık iktidar anlayışına ihtiyaç var. AK Parti'nin o hali uzatma ısrarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hukuku açıkça çiğneyip seçimleri tekrar ettirmesi, mühürsüz oy pusulalarının seçim devam ederken geçerli kabul edilmesi gibi birçok örnek iktidarın yenilgiyi kolay kabul etmeyeceğinin işareti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızda da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımıza Fetih Suresinin 14. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi mulkus semavati vel ard. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Geçen bölümde içten kafir olan fakat görecede Müslüman gibi duran münafıklardan söz edildi. Bu ayet ise şöyle buyurmakta. Elbette Allahu Teala bağışlayan ve merhamet edendir. Ve kim tevbe eder ve geçmişte yaptıklarından pişman olursa ilahi rahmetten yararlanabilir. Ancak yanlış yolları üzerinde ısrar eden ve Hak Teala karşısında inadını sürdürenler gerçekte kendilerini ilahi rahmetten mahrum bırakmış olur ve yanlış amellerinin cezasını da çekecektir. Bu ayet aynı zamanda Allahu Teala'nın varlık alemi üzerinde mutlak hakimiyetine vurgu yaparak hiç kimse onun egemenliği ve hakimiyetinin dışına çıkabileceğini ve ilahi irade karşı koyabileceğini zannetmemesini hatırlatıyor. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Allah'ın lütuf ve merhameti öfke ve gazabından önce gelir. İnsan